أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 707 حديث ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه السبابة في اليم فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعْ Ahiret hayatına karşılık dünya, sizin işaret parmağınızı denize batırıp çıkarmanıza benzer. Parmağınıza bir bakın. Ne ile geri dönmüş? Denize kıyasla parmağınızda ne kadar su kalmış? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Edebeni Rabbi fe ahsene te'dibi diyecek bir hayatın insanı. Rabbim beni te'dib etti. Bana edep adab öğreten, hayatı öğreten Allah'tır, Rabbim Allah'tır. Hem de ne kadar güzel yapmıştır diyordu. Öyle olunca örnek mi onunki güzel, anlatım mı onunki güzel, tanıtım mı onunki güzel olacaktır. Elhamdülillah, biz de Allah'ın gönderdiği bu peygambere peygamber bilerek iman etmeliyiz. Dinliyoruz. Hemen yanı başımızda söyler gibi, yok, isterseniz bir başka ifadeyle kendi içimdekini size aktarayım. Sanki aleyhissalatü vesselam beni, siz de geliyorsanız sizi, şöyle bir deniz kenarına götürüyor bu sözüyle. Hani Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam kıssası anlatılırken kullanılan bir kelime vardı. Yem kelimesi. Çocuktu, bebekti. Annesi korkunca Allah'ın emriyle onu yemme bırakıverecekti. O yem onun için bir kurtuluş alanıydı, bir imkandı. Ama aynı yem kelimesi Firavun'un boğulması konusunda da kullanılıyordu. Firavun için de aynı kelime, aynı ortam helak ortamıydı. İşte öyle bir yere gidiyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem bana orada, yani bize orada dünya ve ahireti anlatıyor. Diyor ki, dünya hayatı ahiret yanında, ahiret hayatına karşılık dünya hayatı, ancak sizden birisi işaret parmağını şu denize, şu yemme daldırsın, batırsın bakalım, çıksın geriye, baksın parmağına ne ile geri dönmüş, ne kadar su getirmiş, ne varmış elinde, o denizden ne kadar su alabilmiş, işte dünya o kadar ahirete göre. Neler geldi aklınıza? Örnek bu. Hem de ne kadar kolay anlaşılır, hem herkese göre anlaşılır bir örnek değil mi? Mesela, siz dünyanın günlerini sayıyordunuz, sizin dünyanızın günleri. 3 sene, 5 sene, 15 sene, 75 sene ama deden çok yaşamıştı, ihtiyarlamıştı. Piri fani haline gelmişti, 85 yaşında vefat etmişti. İşte deden için de dünyanın günleri 85 yıldır. Çarpar bölersin, kaç gün ederse o kadar. Peki, ya deden ahirette kaç gün yaşayacak? Denize parmağını daldırdın, çıkardın, denizden ne kadar su ile döndüyse, işte o kadar kıyaslayıver. Dünyada yediklerin ve ahirette yiyeceklerin, dünyada çektiklerin ve ahirette çekeceklerin kıyaslasana. Hem de ne kadar açık ve net bir örnek. Peki acaba dünyada giydiklerimizle ahirette giyeceklerimiz konusunda da böyle bir kıyas var mı dersiniz? Ben aynen evet diyorum. Yani Allah lütfetsin, layık kılsın, kolaylıklar ihsan etsin, cennete gidersek orada öyle güzel, öyle güzel giyecekler var ki, hani ipeğin her çeşidinden düşünebildiğimiz ya da duyduğumuzun ötesinde daha güzel, daha güzel giysiler. Peki, ama cehennemde de var mı? Allah korusun, okuyun kitabınızı, Kur'an-ı Kerim'de, orada da serabiluhum min katranin ifadesini görürsünüz mesela. Katrandan elbiseler, Allah korusun. Buna göre, dünya ile ahiretin bir kıyasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyor ama bunu hayatımızın prensibi yapıyoruz. Ne peşinde koşuyorduk? Dünya ve dünyalıklar, aferinler, maşallahlar, sen ne adammışsınlar peşinde mi koşuyordunuz? Yani birilerinin övmesi, metü sena etmesi sizi mutlu mu ediyordu? Dahası olmaz, en mutlu olacağınız övgüler Allah'tan, yeter ki siz cennete gidin. Cezalardan, ızdıraplardan, sıkıntılardan kurtulmak mı istiyordunuz? Evet, siz dünyadakine de bir şey mi gözüyle bakıyorsunuz? Ahirettekinden kurtulmak neyle kıyaslanır da? Ancak denize bir parmağınızı sokacaksınız, çıkarınca ne kadar su ile döndüğüne bakacaksınız. Hepsi o kadar. Bunu hayatın tümüne ait düşüneceksiniz. Evet, siz neyi neyle kıyasladığınızı o zaman daha iyi anlarsınız. Dünya hayatı, ahiretin yanında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örneklemesiyle, sanki denize daldırdığınız bir işaret parmağının oradan alıp getirdiği su kadarmış. Yeniden okuyorum. Meddünya fil ahireti, illa kemisli ma yec'alu ahadukum isba'ahu es-sebbabete fil yem. Felyanzur bime yarci'u. Ahiret hayatına karşılık, dünya sizin işaret parmağınızı denize batırıp çıkarmanıza benzer. Parmağınıza bir bakın, ne ile geri dönmüş, denize kıyasla parmağınızda ne kadar su kalmış. 708. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَمْ تَلَأَتْ دَارٌ عَبْرَةً اِلَّمْ تَلَأَتْ عَبْرَةً وَمَا كَانَتْ فَرْحَةٌ اِلَّا تَبِعَتْهَا فَرْحَةٌ Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allahu Ekber, yemine bakıyorsunuz, yemini dinliyorsunuz, yemine dikkat ediyorsunuz değil mi? Benim canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki diye başlıyor aleyhissalatü vesselam. Dinliyoruz. Önemine binaen mi? Ya da bir başka anlatım mı? Neden böyle yeminle anlatıyor bazen bilmiyoruz ama aleyhissalatü vesselamın yeminle anlattığı konulara bir başka bakıyoruz bu sefer. Bunlar da yeminle anlatılanlar, bunlar örnekli anlatılanlar, bunlar tekrarlı anlatılanlar diye her birine farklı bir özen gösteriyor, önem veriyoruz. Burada da yeminle anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar okuyorum. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, aşırı sevinç dolan ev, peşinden gözyaşıyla dolar. Her sevinci de mutlaka bir üzüntü takip eder. Estağfirullah. Estağfirullah. Evet. Evlerimiz, evleriniz, ve birilerinin evleri gözlemleyebildiğiniz, haberdar olabildiğiniz evler ve evdekiler, bunu günlerdir, bunu ömürdür, bunu bir hayattır yaşamıyorlar mı? Siz de içinde değil misiniz? Elbette, ben kadar siz de, siz kadar ben de bu örnekleri yaşayan insanlarız ama ben büyükler yerine küçüklerden bir örnek sunsam. Hani şöyle 5-6 yaşlarında ya oğlunuz ya ki kızınız veya torununuz var. Nasıl da sakin, abisi ve ablasıyla ve küçük kardeşleriyle ne güzel oynuyor, nasıl da kaynaşıyor değil mi? Hem çocukların sıralamasında ortada kendisine bir yer bulmuş ama o ortalama bir yerden dolayı değil, ahlakı onu gerektirdiği için. Çünkü büyüğüne bakıyorsunuz, o da yerini güzel ayarlamış. Büyüklük adına sorumluluğun bilincinde ama yerine göre Büyüklük hakkını da kullanıyor tabii. Küçük de öyle, nazlanabiliyor ama saygı ve sevgide kusur etmiyor. Böyle giderken hayat, ya amca oğulları veya dayı oğulları geliyorlar yanına ya da komşunun çocukları. Birdenbire her şey değişiyor sanki, gözleyebiliyorsunuz. Kendisini gösterme sevdası mı dersiniz? Şımarıklık mı? Ama bir şeyler oluyor çocuğa derken o kadar şımarıyor, o kadar sevinç doluyor, o kadar aşırı bir hale geliyor ki bu yeni durum. Bekliyorsunuz, biraz sonra ağlayacak, farkındasınız. Çünkü kaçıncı defadır yaşadınız bunu. Söylüyorsunuz, sakin ol yavrum, dikkat et evladım, ama o hiç dinlediği yok. O illa da ağlamaya yönelik koşuyor. Ve çünkü aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Yeminle söylüyor, aşırı sevinçten dolan bir ev, peşinden gözyaşıyla dolar. Her sevinci mutlaka bir üzüntü takip eder. Peki bu hayatın tümünde geçerli diyecek misiniz? Ben peygamberimi dinleyince öyle anladım. Sen istisnaları biliyorsan o sana kalsın. Evet, o da mümkün. Yani kimi insanlar dün sevinçle yaşıyordu evinde, bugün de, ama bir aydır bakıyorum öyle, ama bir yıldır öyleler. Biz hep kan ağlarken, biz hep perişan gözyaşıyla yaşarken onlar hep gülüp oynuyorlar. Ama 40 yıldır öyle, ama 60 yıldır öyle diyorlar değil mi? Evet, böyle diyenler duyarsınız. Fakat ciddiye alın sözü. Peygamberimiz söylüyor, yeniden dinleyin. İmam Kudai bana haber veriyor senediyle, ama burada önümde yok şimdi kimden duyduğunu ya da onun da kimden aldığını bilmeden ben, ama onu baştan okuduğum için size böylece senetsiz haber veriyorum. İyi düşünün. Bir ömür sevinçle dolan bir ev, öyle zannetsinler. Ama onların iç dünyalarını siz bilmiyorsunuz, kederlerinden ya da yatınca başlarına gelenden ya da kalplerini sıkan şeyden haberiniz yok değil mi? Evet, sevinçle doluyorlar doğum oldu diye, ama ölmüyor mu onlar? Bir gün, hemen arkasından, zaten dünyada bir gün, bir kuşluk vakti kadar ya da bir saat kadar yaşadıklarını, bir an yaşadıklarını unutuyor musunuz? Hemen arkasından bir gözyaşı yok mu? Dünyada Allah'ın dinini, peygamberin programını unutup yaşayanlar, kendilerini sevinçle yaşadıklarını iddia edebilirler, gülüp oynayabilirler. Ama söyleyin, peşinden gözyaşları gelmeyecek mi? Bütün gözler ağlayacak diyordu aleyhissalatü vesselam. Ancak Allah için yaş döken gözler hariçti. Allah için uyanık gözler, Allah için, Allah adına, Allah'ın bak dediğine bakıp açık gözler, Allah'ın bakma dediğine kapalı gözler ve de Allah imtihanımızı zorlaştırmasın, Allah'ın yolunda, Allah adına yaşarken çıkarılan gözler. Öyleyse gözyaşı bekliyor insanları. Her sevinç, eğer dünyada ise, dünyalık adınaysa, dünya için geçerliyse, mutlaka peşinden bir üzüntü gelecektir. Bu bir yasa, bu bir yazgıdır. Babanın sahip olduğu saltanat oğluna intikal etmiyor. Ya da bir zenginlik, bir ilim ve irfan imkanı aile boyu nesilden nesile devam etsin diye kim iddia edebilecek? Eğer aşırı bir sevinç, kendinden geçiren bir sevinç, bir coşku ya da kendini kaybedercesine insanların dünyaya dalmaları ve dünyalıkla memnun olmaları söz konusuysa, bakın bekleyin, çok geçmeden onlar gözyaşıyla yoğrulacaklar. Veya başka türlü düşünün, eğer insanlar Allah'ın dinini yaşamak adına sevinmişlerse, onlar da zaten eskilerin tabiriyle beynel havfi ve raca ruh hali vardır. Yani hem ümit vardırlar cennete doğru, hem cehennemden kurtuluş ümidi vardır onlarda, ama her şeye rağmen ahir ömrümüzde, ahir nefesimizde ne olur ne olmaz diye bir endişeleri vardır. Yani kendilerini kaybedecek aşırı bir sevinç olmaz onlarda. Sevinirler elbette, memnun olurlar elbette, ama cennet olduğu kadar cehennem de gözlerinin önündedir ve onları bu anlamda gözyaşıyla perişan olur göremezsiniz. Bu bir yemin modelidir. Bir vakitler Türkçe düşünen insanlara bu tür Arapça metin, Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeklinde tercüme edilirdi. Nefsin elinde olması, Muhammed'in nefsinin elinde olması, Allah'ın Muhammed'in nefsinin elinde bulunması şeklindeki ifadeler biraz kapalı, biraz anlaşılmaz hale gelmişti. Çünkü Allah'ın elindeki neydi? Peygamber Allah'ın elinde değil, peygamberin hayatı Allah'ın elinde değil, peygamberin canı Allah'ın elinde değil, bedeni Allah'ın elinde değildi de sadece nefis denilen bir şey miydi Allah'ın elinde olan gibi sorular geldi Müslümanların akıllarına. Ondan dolayı son dönemde canım elinde olan Allah'a, beni elinde tutan Allah'a, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeklinde tercümeler daha rahat anlaşılır zannıyla biraz daha yayılmaya başlandı. Ama canın Allah'ın elinde olması, peygamberimizin ya da bizim canımızın Allah'ın elinde olmasının ne anlama geldiği kapalılığı yine de açılım gerektiriyorsa artık birebir tercüme yerine o konuda açıklayıcı cümleler gerekecektir. Evet, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki aşırı sevinç dolan ev peşinden gözyaşıyla dolar, her sevinci de mutlaka bir üzüntü takip eder. Tekrar okuyorum. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَمْ تَلَأَتْ دَارٌ حَبْرَةً اِلَّمْ تَلَأَتْ عَبْرَةً وَمَا كَانَتْ فَرْحَةٌ اِلَّا تَبِعَتْهَا فَرْحَةٌ Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, aşırı sevinç dolan ev, peşinden gözyaşıyla dolar, her sevinci de mutlaka bir üzüntü takip eder. 709 مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ Benden sonraki dönemde kadınlar kadar erkeklere zarar veren, onları baştan çıkarıcı bir imtihan bırakmadım. Allahu Ekber, Ya Rabbi, imtihanımızı kolay kıl. Bunu hep erkekler mi desin? Hayır, kadınlar da söylesin tabii. Yani bir kadın, erkeklerin en zor imtihanı olma sorusu olduğunun bilincinde olursa, bu hem benim hem onun hayrına olacaktır. Böyle bir söz veya buna yakın bir söz duyunca kimileri, işte, bakın, kadın düşmanlığının bir neticesi demiyorlar mı? Desinler, duymam gerektiğini zannetmiyorum. Çünkü ben bu sözü peygamberimdendir diye duyup dinleyince, okuyup anlayınca, onun duyup duyumsadıklarını, anlamaya çalıştıklarını hiç de hatırıma getirmiyorum. Bir kadın ve ben. Kimdir o kadın? Önce en bana yakın olan anam. Sonra varise olabildiğince kadınları sıralayın. Size en yakın olanlardan başlayın. Yani anneniz ve babanızın anneleri. Sonra teyzeniz, halanız, başka hanımınız, kayınvalideniz, sonra onun anne ve babasının anneleri, sonra kızınız, oğlunuz ve kızınızdan kız torunlarınız, erkek ve kız kardeşlerinizden kız yeğenleriniz ve benzeri size nikah düşmeyenleri önce saydım. Sonra komşu kadınlar, diğer akraba kadınlar, tanınmış, tanıdığınız, çevrenizde yaşayan, aynı ortamı paylaştığınız kadınlar, yaşı sizden büyük, sizinle yaşıt ya da sizden küçük kadınlar veya aynı inancı paylaştığınız Müslüman kadınlar ve de en son diğer kadınlar. Söyleyin. Bütün bunlarla ilgili sizin imtihan sorularınızı şöyle listeleseniz ve sizin endişe ettiğiniz, zorlandığınız, aman dikkat etsem dediğiniz sorular bir başka listede var olsa, bu listedekiler daha çok ona benzer mi? Erkeklere göre daha mı titiz davranmanız gerekiyor? İsterseniz bu listedeki kadınlardan birinci ve sonuncu maddeyi söyleyelim. Önce anneniz, sonra Müslüman olmayan diğer kadınlardı listeye göre. Söyleyin, bir erkek için annesinden daha önemli bir soru var mı hayatında? Sözünü dinleyeceği, aman, üf bile demeyeceği, dikkat edeceği birinci sırada insan, yani en büyük imtihan sorularından biri değil mi? Hem de aklı başındayken güzel, ya ihtiyarlayınca? Ya kendinin hayrını bile düşünemediği zaman, senin hayrını düşünme iddiasıyla sana şerri, sana kötülüğü, sana yanlışı teklif etmeye başlarsa, yani ya anne baba senden şirk istemeye başlarsa? Söyleyin, kadınlar erkekler için zor bir imtihanmış değil mi? Evet, bırak gitsin öyle mi? Yani yüzüne bakmak zorunda değilsin, anaysa ana, haddini bilsin öyle mi? Öyle demeyecektin. Öyle demeye hakkın yoktu ama sen tıpkı onlar seni nasıl küçükken besleyip büyütmüşler, sana merhamet etmişlerse senin eğitimine, senin büyümene, senin adam olmana dikkat etmişler, senin hayrını istemişlerse sen de ona Allah'tan rahmet dileyecektin. Peki diğerlerini söz uzamasın diye ben geçsem müsaadenizle, ya diğer kadınlar? Hani şu dini imanı sana uymayan, ahlakı veya ahlak anlayışı sana uymayan kadınlar var ya, onlar da senin için bir imtihan mı? Bırak cehennemin dibine gitsinler öyle mi diyebilecek miydin? Ama o kadar ahlaksızlar ki, o kadar yozlar, o kadar farklılar, o kadar yanlarına yaklaşılmaz, o kadar yüzlerine bakılmaz ki öyle mi? Yani mesela Lut aleyhisselamın kavminden daha kötü, Hud aleyhisselamın kavminden daha kötü, Salih aleyhisselamın kavminden daha kötü. Mesela yani Nuh aleyhisselamın kavminden daha mı kötü bu kadınlar? O peygamberler kavimlerine gitmişler de bize ne oluyor öyleyse? Mesela bu kadınlardan biri aleyhissalatü vesselama akla gelip gelmeyecek nice şeyleri söylemeye cesaret bulan yengesi Ebu Leheb'in hanımından daha mı kötü? Öyleyse ona da gidiliyor, ona da söyleniyorsa bizim başka çaremiz yokmuş. Anlayacağız ki erkekler için imtihan sorularının en zorlarından biri kadınlardır. Yani benden sonraki dönemde dediğinden ne anlarım bilmem. Ma teraktu ba'di diyor aleyhissalatü vesselam. Benim arkaya bıraktığım demek herhalde daha kolay anlaşılacak. Yani ashabı içinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken ashab için kadınlar zor bir imtihan değildi de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra kadınlar zor bir imtihan olduğu anlamına mı? O kadarını bilemiyorum. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu dinin kurallarına göre erkekler için gerçekten kadınlar zor bir imtihan sorusudur. Tekrar okuyorum. Ma teraktu ba'di fitneten edarra aler ricali minen nisa. Benden sonraki dönemde kadınlar kadar erkeklere zarar veren, onları baştan çıkarıcı bir imtihan bırakmadım. Hikayelerle din anlatılmaz elbette, fakat anlatım kolaylığı nedeniyle bazen müracaat ediyoruz. Allah'tan affımızı dileyerek. Konunun bir hikaye olduğunu, birilerini itham anlamına gelmediğini baştan söyleyeyim. Derler ki, bir adam varmış. Müttaki, mütedeyyin bir adam. Yani hoca derler ya, daha genelini düşünün, alim bir zat, amilmiş de. Ama belki en büyük eksiği, hanımıyla ilgilenmiyor, topluma uçarken, piyasada kaçarken, belki evini oldukça ihmal ediyormuş. İşin garibi, hanım evde, ona hizmet hürmette kusur etmiyor, ama kocasından da ilgi bekliyormuş tabii. Bu arada garip bir olay yaşıyor kadın. Yıllardır eve gelen, gelirken neşeli ama ayrılırken perişan, boynu bükük bir misafiri izlemiş. Kim olduğunu merak edip derken işi değil ama sormuş. Kimsin sen, nesin, necisin? Demiş ki ben şeytanım. Kocanı saptırmaya geliyorum ama mümkün olmadı. Üzüntüm ondan. Aa demiş. Ne var ki bunda? Sen bana şöyle bir hediye alırsan ben onu saptırıvereyim senin yerine demiş. Zaten biraz ihmal damarı vardı ya karısını. O da oradan dolayı canı sıkkındı ya belki. Kadın bir haftada kocasına şeytanın istediği işlerden birini yaptırıvermiş. Hani insan ya, elbette olacak. Sonra şeytan o istediği hediyeyi getirince şöyle uzaklaşıvermiş biraz. Koyup kaçıvermiş yanından. Hayrola demiş kadın, ne oluyor, her zaman güzel gelip gidiyordun. Hayır demiş, korktum. Benim 7 senede yapamadığımı sen 7 günde yapıverdin. İyi ama tabii öyle olacaktı. Çünkü kadın o kocasının cinsinden bir varlık. Kendi yanında, kendi dilinde, kendi etinde, kendi kanında, kendi canında bir varlıktır. Bu kadınların bu işe hazır olduğu anlamına gelmeyecek. Yani bize bizden birilerinin sözlerinin daha etkili olduğunu göstermektedir. O zaman Aleyhissalatü Vesselam'ın sözüne dikkat ederek yeniden imtihan sorularımız konusunda Allah'tan yardım istiyoruz. 710 Ma tezalul mes'eletu bil abdi hatta yelgallâhe ve ma fî veçhihi muz'atul ahmin. Diğer rivayete göre Ma tezalul mes'eletu bil abdi bi ahadikum hatta yelgallâhe ve leyse fî veçhihi muz'atul ahmin. Sizden biri, bir kul, dilenciliğe ısrarla devam ederse, yüzünde et parçası olmaksızın, yani yüzsüz bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkar. Allah korusun. Dilenmek, ihtiyaç sahibi birinin, bu ihtiyacını görecek birinden, bir şeyler istemesinden öte anlaşılıyor. Çünkü, İnsan, her şeye rağmen hayatının kimi dönemlerinde bir şeylere muhtaç bir varlıktır. Bundan haberdar olan birilerinin ona bunu karşılamak konusunda yardımcı olmaları görevleridir. Ama bunu iş edinenler ya da ihtiyacını kendisi belirleyip İslam'a o konuda söz hakkı tanımayanlar kendince neler ve nelere ihtiyacı olduğunu beyan edip bunun karşılanması konusunda insanlara sanki yüzünün etini sıyırmış yüzsüz bir şekilde gitmeye çalışanlar sonunda Allah'ın huzuruna öylece çıkacaklar. Böyle olunca dilenmek dediğimiz, dilencilik dediğimiz konuda insanları hemen ikiye ayırıyoruz. Dilenenler ve kendilerinden dilenenler. Öncelikle hiç kimsenin dilenmeye hakkı yoktur ve dilenmemelidir. Gerçeğini kabul ediyoruz ama birileri bizim ayağımıza, bizim kapımıza gelmişlerse, bir şeyler istiyorlar, dilenme makamındalarsa onlara karşı sert ve haşin davranmayacağız. Azarlamak yok. Ya da onların gönlünü hoş edecek bir imkan varsa öylece muamele edeceğiz. Yani bizden birileri dilencilik konumuyla bir şeyler istiyorlarsa biz dilenmeme makamında olmanın nimetini bilecek, öylece Allah'a şükretmek için o dilenciye iyi davranacağız. Ama bir şeyler isteyen ile Türkçe'de kullanılan dilencilik konumunda olanları ayırt ederek mi? Evet, yine de ikisine de kötü davranmak yok. Zaten ihtiyaç sahibi olup da mesela gurbette, yani memleketinde çok zengin bile olabilir, ihtiyaç sahibi olup at sırtında da sana gelip bir şeyler istiyorsa sen vermek zorundaydın, onu biliyorsun ama eğer hani bunu iş edinmişler, kendi saygınlıklarını yitirmişler. Böylece kendileri adına yeni bir hayat programını kendilerince güzel görüp beni de ona boyun eğmeye zorlamışlarsa yine de buna rağmen onlara kötü davranmam yasak. Bileceğim ki bunun böylece dilenmesi onun adına bir eksiklik, fakat benim o konumda olmamam benim adıma bir güzellik, bir şeref konumudur. Eğer bir insan dükkan ve tezgahındaki mallarını kat be kat artırmak, kasasındaki kesesindeki parasını, sayısını, hesabını bilmez hale getirmek ya da dünyayı kucaklaması konusunda başı dönmüş bir işlevle, ne yaptığını bilmez bir hareketle insanlara el açmaya başlamışlar veya zamana göre farklı dilencilik modelleri geliştirmişlerse, iyi bilsinler ki kıyamet gününde Allah'ın huzuruna yüzsüz gidecekler, yüzlerinin derisi soyulmuş olarak varacaklardır. Hadis okuyunca aklıma gelenlerden biri de, hani şu ekonomik dünyanın reklam dediği, onsuz olmaz diye insanlara kabul ettirdiği bir uygulama var ya, acaba diyorum, reklam yapanlar insanlara el avuç açmak gibi reklam panosu açarak, ne olursunuz lütfen paranızı bizim kasaya getirin, bakın her istediğinizden ben bulayım ama yeter ki bana para tedarik edin, benim paraya ihtiyacım var, gerçekten çok muhtacım şeklinde bir dilencilik mi yapıyorlar? Yoksa onların yaptığı ayrı, elini açmış, sırtında sizin elinize bile almayacağınız bir keseyle dolaşan dilencilerin kimi dilencilik? Ben onu o kadar bilemiyorum. Hadisi tekrar okuyorum. Ma tezalul mes'eletu bil abdi hatta yelqallaha ve leyse fi vecihi muz'atul ahmin. Sizden biri, bir kul, dilenciliğe ısrarla devam ederse yüzünde et parçası olmaksızın, yani yüzsüz bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.